Ayrım 9.
Hükümet sözcüğün gerçek anlamında uyumuştu. Babali basılıp Harbiye Nazırı öldürüldükten sonra İstanbul Merkez Kumandan Muavini Binbaşı Sayit Bey, İstanbul Muhafız Kumandanı Memduh Paşa'nın huzuruna çıkıp "Efendim, devriyeleri artıralım mı?" deyince Memduh Paşa hiddetle sinirlenerek bir küfür patlattıktan sonra "Ulan herif Nazım Paşa, öldükten sonra mı devriyeleri artıracaksın? Yıkıl karşımdan!" diye bağırmıştı. Baskın sırasında Harbiye Nazırı Nazım Paşa, Yakup Cemil'in tabancasından çıkan kurşunla öldürüldü. Eğer silah bir santim şaşsa, kurşun paşanın sağında olan Sapancalı Hakkı'ya ulaşacaktı. Sapancalı Hakkı Bey o günleri anlatırken, "O günden beri bedava yaşadık" demektedir. Galip Vardar adı geçen eser sayfa 163. Ünlü iddiatçı Mustafa Necip ise Sapancalı kadar şanslı olmayacak, baskın sırasında sadaret yaveri Nafiz Bey tarafından öldürülecekti. Toplantı salonuna giren kaymakam Enver, "Millet sizi istemiyor, istifa ediniz" diyerek Kamil Paşa'nın istifasını istedi. Paşa'nın elinden aldığı yazılı istifa ile kapıdaki bir otomobile binerek Dolmabahçe Sarayı'na koştu ve Padişah Mehmet Reşat tarafından derhal huzura alındı. Padişah, Kamil Paşa hükümetinin istifasını kabul ettikten başka, Kaymakam Enver Bey'in diğer önerisini de itirazsız kabul ederek hükümeti Mahmut Şevket Paşa'nın kurmasına razı oldu. Bütün bunlara karşı padişahın tepkisi sadece "Peki, öyle olsun, hayırlı olsun" gibi birkaç sözden ibaretti. Babali baskını sırasında asayişe temin için kurulan bir askeri tabur olan Uşak Taburu, hemen yanı başında gerçekleşen baskını seyretmekle yetindi. Çünkü bu tabura emir verecek bir kumandan çıkmadı ya da çıkamadı. Babali baskını 15 gün önce Dahiliye Nazırı Reşit Bey'e bildirilmişti. İttihatçıların bu baskını yapacakları bilgisini Nazır'a ileten İstanbul Şehremini Belediye Başkanı Operatör Cemil Topuzlu Paşa'ydı. Ancak iktidar bunu durduracak hiçbir önlem alamamıştı. Sadrazamlığa Mahmut Şevket Paşa, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine Ahmet İzzet Paşa, Dahiliye Nezaretine de Talat Bey getirildi. Cemal Bey İstanbul Muhafız Kumandanı, Enver Bey'in amcası Halil Bey İstanbul Merkez Kumandanı, Azmi Bey de İstanbul Polis Müdürü oldu. Azmi Bey muhalefetin ileri gelenlerinden Ali Kemal, daha sonra 150'likler listesinde yer alacak olan İsmail Hakkı ve Doktor Rıza Nur'u gözaltına aldırdı. Ertesi gün Ali Kemal ve Rıza Nur harcırahları da verilerek kendi istekleri üzerine Avrupa'ya gönderildi. 4 yıl önce 31 Mart ayaklanmasını bastırmak üzere Selanik'ten hareketle İstanbul üzerine yürüyen Hürriyet Ordusu'nun ünlü kumandanı Mahmut Şevket Paşa'nın başkanlığında tamamen İttihatçılardan oluşan yeni bir hükümet iş başına gelmişti. İttihat ve Terakki'nin tam iktidar dönemi başlıyordu. Cihan Harbi'ne doğru. Yeni hükümetle birlikte millette yeni bir umut uyanmıştı. Muhalefet sinmişti. Basın ve halk yeni iktidara alkış tutmaktaydı. Ancak bunu Balkanlılara ve Avrupalı büyük devletlere anlatmak hiç de kolay değildi. Nitekim Mahmut Şevket Paşa'nın iktidara geldiğinin haftasında 30 Ocak 1913'te Edirne'nin Osmanlı toprakları içinde kalmasını kapsayan önerisi reddedilecek ve barış umudu yeniden çıkmaza girecekti. Balkanlılar ve Avrupalılar değil Edirne'yi bırakmak, kendilerinin saptadığı hattın biraz daha gerisindeki Midye Enes çizgisine bile razı değillerdi. Bütün bunların sonunda beklenen oldu. Bulgarlarla ateş kesilmesinden 2 ay sonra 3 Şubat 1913'te Çatalca cephesinde savaş yeniden başladı. Yunanlılarla ateşkes anlaşmasına varılmadığından onlarla savaş zaten sona ermemişti. Makedonya'da çarpışmalar sürüyordu. Çatalca'da Türk-Bulgar mevzilerinde top seslerinin duyulması ile birlikte Balkan ufuklarını ne getireceği belirsiz tehlike dolu kara bulutlar doldurmuştu. Edirne kurtuluyor. 29 Haziran'da Makedonya'da Bulgarlarla Sırplar ve Yunanlılar arasında savaş haberleri İstanbul'a ulaştı. Balkanlılar arasında Osmanlı mirasını bölüşme kavgası başlamıştı. 2 haftalık yeni Sait Halim Paşa hükümeti olayların gelişmesini dikkatle izliyor, İttihat ve Terakki ileri gelenleri hükümeti bir şeyler yapması için zorluyordu. Enver Bey başta olmak üzere önce Trablusgarp'a, oradan Balkan Savaşı'na koşan Mustafa Kemal, Ali Fethi, Cemal ve diğer genç subaylar Sait Halim Paşa'yı ve Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa'yı sıkıştırıp duruyor, hiç vakit geçirmeden yürüyüp Edirne'yi alalım diyorlardı. Bu genç subayların arkasında teşkilat-ı mahsusa özel örgüt olarak adlandırılan ve Atıf, Yakup Cemil, Süleyman Askeri, Mümtaz, Abdülkadir, Kuşçubaşı Eşref ve Mustafa Necip gibi fedailerden oluşan bir güç bulunuyordu. Dahiliye Vekili Talat Paşa da ateşli bir hareket taraftarıydı. Çatalca ve Gelibolu mevzilerindeki ordu 2. Balkan Savaşı'nın 16. günü 15 Temmuz'da ileri harekete geçti. Ordunun karşısında zayıf Bulgar artçıları hızla çekilmeye başladılar. Osmanlı Avrupalı devletlere Londra Barış Antlaşması'nda bize bırakılan yani bizim olan Midye Enes hattına yürüyoruz diyordu. Babali'nin niyeti konusunda bazı şeyler sezinleyen Avrupalı devletler telaşa kapılmışlardı. Eğer Türklerin niyeti kötüyse Balkanlardaki yangın büsbütün büyüyebilirdi. Bu konuda en heyecanlı olan da İngiltere'ydi. Bir taraftan İstanbul'daki İngiliz elçisi hiçbir şekilde Midye Enes hattının aşılmaması için Sait Halim Paşa hükümetine sert bir nota verirken, diğer yandan İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey de parlamentoda yaptığı konuşmada, Türkler Bulgarların uğradığı felaketten faydalanarak Londra Antlaşması'nı yok saymaya ve Edirne'yi almaya kalkışırlarsa sonradan uğrayacakları ceza pek şiddetli olacaktır. Değil yalnız Avrupa'daki topraklarından mahrum olmak, belki İstanbul'u bile kaybedeceklerdir tehdidini savuruyordu. Midye Enes hattında 4 gün bekleyen Osmanlı ordusu Avrupalı büyüklerin tehdit ve protestolarını aldırmayarak yeniden ileri harekete geçti ve 21 Temmuz'da Kırklareli'ni, bir gün sonra da Edirne'yi kurtardı. Volayır kol ordusu Bulgaristan'a taarruz ederek 15 Temmuz 1913'te Keşan'ı, 17 Temmuz'da Enez ve İpsala'yı, 18 Temmuz'da Uzunköprü'yü, 21 Temmuz günü de Karaağaç ve Dimetoka'yı aldı. Bulgaristan barış istedi. 29 Eylül 1913'te İstanbul Antlaşması imzalandı. Edirne Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Dimetoka Osmanlılarda kalmak üzere Meriç Nehri Türk-Bulgar sınırı oldu. Edirne'ye girenlerin başında milis kıyafetleri giymiş teşkilatı mahsusacılar vardı. Ordu saflarında ise Gelibolu Kol Ordusu'ndan Ali Fethi ve Mustafa Kemal, Çatalca Ordusu'ndan ise Enver Bey ve diğerleri Edirne'ye doğru hızla ilerlediler. Bulgarlar çoktan çekilmişlerdir. Kent savaşsız ele geçirilir. Kaymakam Enver Bey Edirne'ye girenlerin önündedir. 1908 hürriyetini geri getiren Babali baskınını gerçekleştiren ve halk arasında o güne kadar hürriyet kahramanı olarak anılan Enver Bey artık Edirne Fatihi olarak da anılmaya başlanmıştır. Batı Trakya Geçici Hükümeti. Yalnız Kırklareli ve Edirne değil, Meriç Nehri'ne kadar olan bütün Doğu Trakya kurtarılmıştır. Bununla da kalınmaz, Meriç'in batı yakasına da atlanmak istenir. Ama Avrupalı devletlerin bu sefer tepkisi daha da sert olur. Osmanlı Devleti'nin ise o günlerde yeni bir karışıklığa ve hele yeni bir savaşa takati yoktur. Ordu durur ama teşkilat-ı mahsusa subaylarının komutasındaki gönüllü milisler nehri atlayarak Batı Trakya'ya geçerler. Ordu tarafından silahlandırılan milisler subay ve erlerle takviye edilmişlerdir. Babali bu kuvvetlerin hükümetle ilgisi bulunmayan bölge halkı milisleri olduğunu söyleyerek kendini temize çıkarmaktadır. Gönüllü milisler Bulgar ordusunun önceden boşalttığı köy ve kentlere ulaşır. Halkının da çoğu Türklerden oluşan Dimetoka, Gümülcine ve Kırcaali'ye kadar bütün yerler kurtarılır. Bölge halkı da ayaklanmıştır. Milisler orada da kalmaz, Serez'i de kurtararak Yunan sınırına dayanırlar. Böylece Bulgaristan'ın Ege ile olan bağlantısı kesilmiş, Yunanlılarla yeniden komşu olunmuştur. Meriç'in batısındaki Batı Trakya'da Batı Trakya Türk Cumhuriyeti adı ile bağımsız bir yönetim kurulur. Batı Trakya Cumhuriyeti'nin bayrağındaki ay yıldız Türklüğü, yeşil İslamiyeti, siyah çekilen eza ve cefayı, beyaz ise kurtuluşu ifade ediyordu. Atilla Çeliktepe, Teşkilat-ı Mahsusa'nın siyasi misyonu. IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2002, sayfa 100. Batı Trakya sonradan çok söz edilecek olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk çalışmaları alanı olacaktır. Süleyman Askeri'nin başkanlığında bir gönüllüler birliğini Batı Trakya'ya gönderen de bu örgüttür. Komitacı kimdir? Süleyman Askeri Bey'in emrinde bir mülazım, teğmen olarak bu harekete katılan Fuat Balkan, bizde ilk komitacılık hareketi böyle başlar der ve sözlerini şöyle sürdürür. Komitacılık denilen şey bazılarının zannettikleri gibi soygunculuk, çapulculuk değildir. Aksine vatanseverliğin en müfretine komitacılık denir ve komitacı vatan davası karşısında her şeyini, hatta canını dahi feda eden, gözünü budaktan sakınmayan, tepeden tırnağa feragat kesilmiş insandır. Memleketinin ve milletinin menfaati gerektirdiği zaman merhamet bilmez. Yakmak lazımsa gözünü kırpmadan yakar, yıkmak gerekirse yıkar, kırar, döker. Taş üstünde taş, omuz üstünde kelle bırakmaz. Kaç defa böyle vaziyetler karşısında kaldık ve yapılması lazım olanı yaptık. Şimdi bakıyorum da şu veya bu işte cezri, radikal. Hareket etmemiş olsaydık, memleket kim bilir kimlerin ayakları altında kalacak ve bu şerefli millet kim bilir kimlerin esiri kalmaya mahkum olacaktı. Fuat Balkan, İlk Türk Komitacısı Fuat Balkan'ın Hatıraları, Arma Yayınları, İstanbul 1998. CIA'ye sunulan doktora tezi. Teşkilatı mahsusa hakkında geniş kapsamlı bir araştırma, 1950'li yıllarda Türkiye'ye gelen Amerikalı doktor Philip Hendrik Stoddart tarafından yapıldı. CIA'nin uluslararası ilişkilerde kullandığı sözde hükümet dışı kuruluşlardan Ford Vakfı, Woodrow Wilson Fellows Program ve Academic Research Society tarafından desteklenen Stoddart, Küçük Amerika sürecinin başladığı yıllarda Demokrat Parti iktidarının kendisine tanıdığı kolaylıkla teşkilatı mahsusa hakkında o zamana kadar ulaşılamayan bilgilere ulaştı. Türkiye'de ve Mısır'da araştırmalar yaptı. Teşkilatı mahsusanın Kuşçubaşı Eşref Bey, Sencer, Satvet Lütfi Bey, Tozan, Aziz El Mısri, Ahmet Salih Bey, Harp, Hamza Osman Bey, Erkan gibi yaşayan üyeleriyle görüştü. Özellikle Süleyman Askeri Bey'den sonra teşkilat-ı mahsusanın reisliğini yapan Kuşçubaşı Eşref Bey'den bu gizli örgüt hakkında önemli bilgiler aldı. Stoddart topladığı bilgileri 11 Mart 1963 yılında Princeton Üniversitesi'ne bir doktora tezi olarak sundu. Ancak bu tez yayınlanmadı. Osmanlı hükümeti ve Araplar 1911-1918 Teşkilat-ı Mahsusa üzerine bir ön çalışma başlıklı tez, esas olarak Teşkilat-ı Mahsusa'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki faaliyetlerinde yoğunlaşmıştı. Stoddart'ın bu kapsamlı çalışması sonunda örgüt ve faaliyetleri hakkında bütün bilgiler Amerika'nın eline geçmiş oldu. Ali Eren, Aksiyon, 1995, sayı 49. Stoddart'ın doktora tezi tam 30 yıl sonra 1993 yılında Türkçe'ye çevrildi ve aynı adla yayımlandı. Doktor Philip Henry Stoddart, Teşkilat-ı Mahsusa Osmanlı Hükümeti ve Araplar, 1911-1918, Teşkilat-ı Mahsusa üzerine bir ön çalışma, Arba Yayınları, İstanbul, 1993. Teşkilat-ı Mahsusa'nın Kuruluşu. Teşkilat-ı Mahsusa, Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya bağlı olarak 1913 yılında kuruldu. Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı Devleti'nde o zamana kadar görülmeyen bir gizli örgüttü. Stoddart'ın iddia ettiği gibi Abdülhamit'in hafiye sisteminden değil, Batı'nın burjuva demokratik devrimci geleneğinden esinlenmişti. Bütün Jacoben örgütlenmelerde geçerli olan kurallar Teşkilat-ı Mahsusa için de geçerliydi. Teşkilat-ı Mahsusa'nın bir idari hiyerarşisi, bir genel merkezi, gizli bir bütçesi, yöneticileri, yardımcı yöneticileri, bölge sorumluları vardı. Kısacası açık ve gizli bir idari aygıtı, gizli hücreleri ve bir yetiştirme, eğitme ve finansman sistemi bulunuyordu. Stoddart, adı geçen eser, sayfa 8. Arif Cemil ise bu örgütün kurulmasına 1914 yılı Temmuz ayının son günlerinde, seferberliğin ilan edildiği günün gecesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumisi'nde karar verildiğini yazıyor. Arif Cemil, 1. Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa, Arba Yayınları, İstanbul, 1997. Bu kitap 1934 yılında Vakit Gazetesi'nde Umumi Harp'te Teşkilat-ı Mahsusa adıyla ve A.Mil imzasıyla tefrika halinde yayımlandı. Arif Cemil eski takvimle yeni takvimin ay ve yıllarını birbirine karıştırmaktadır. Seferberlik eski takvimle 21 Temmuz 1330'da, 4 Ağustos 1914, Harbiye Nazırı Enver Paşa imzasıyla ilgili makamlara iletilen bir talimatla ilan edildi. Arif Cemil'in Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurulduğu tarih olarak seferberliğin ilan edildiği günün gecesi demesi tartışmalıdır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluş tarihi konusunda farklı kaynaklar, farklı tarihler öne sürmektedirler. Bir kaynağa göre Enver Paşa'nın teşkilatın kurulmasına ilişkin gizli bir emir yayınladığı 5 Ağustos 1914'e kadar teşkilat-ı mahsusa kendi adıyla resmi bir kimlik kazanmamıştı. Ne var ki Cemal Paşa hatıralarında teşkilat-ı mahsusanın 1913'te Batı Trakya'yı işgalinden bahseder. Ne olursa olsun çoğu kaynaklar şu konuda görüş birliği içindedir. Teşkilat-ı mahsusa Enver Paşa'nın ve çalışma arkadaşı Süleyman Askeri'nin idare ettiği ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Batı Trakya'ya ilişkin kararlarını uygulamakla görevli bir örgütün büyüyüp gelişmesiyle meydana gelmiştir. Stuttgart adı geçen eser sayfa 47. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin pan-İslamizm ve pan-Türkizm politikalarının somut örneklerinden biri Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurulmasıdır. Teşkilat-ı Mahsusa Dairesi'nin ilk teşkili 17 Kasım 1913 tarihine rastlamaktadır. Profesör Doktor Mustafa Balcıoğlu, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Temmuz 1992. Bu esnada İttihat ve Terakki ileri gelenlerinden Talat, Enver, Cemal ve Bahattin Şakir Beyler ve diğerlerinin de uygun bulmasıyla İstanbul'da Süleyman Askeri Bey'in başkanlığında kurulan Teşkilat-ı Mahsusa, Cağaloğlu'nda Şeref Sokağı'nda 32 numaralı evi merkez edinerek Makedonya'daki faaliyetine başlamıştı. Kadroları genişletilerek Bulgaristan'a 1915 yılı Temmuz ayından itibaren kısım kısım zabit efrat sevkine başlandı. Fuat Balkan adı geçen eser sayfa 12. Bugünün diliyle özel örgüt anlamına gelen Teşkilat-ı Mahsusa'nın İttihat ve Terakki'nin tarihinde özel bir yeri vardır. İttihatçıların komitacı, eylemci, fedai ve hayalci yönünü bu kuruluş simgeler. Bu bakımdan İttihat ve Terakki ile bütünleşmiş, onun alın yazısını belirleyici eylemlerde rol oynamış, onu örten esrarın kalıcı bir öğesi olmuştur ve biraz da Balkanlı bir renk taşır. Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 3 İttihat ve Terakki sayfa 275. Bir Fikir ve Hareket Yuvası. Tarihçi yazar Orhan Koloğlu'na göre Enver Paşa'nın şahsına bağlı olarak kurulan Teşkilat-ı Mahsusa, devleti kurtarma gayesiyle ilkeleri ve hedefleri olan bir örgüttü. Celal Bayar ise Teşkilat-ı Mahsusa'yı bir fikir ve hareket yuvası olarak tanımlar. Eşref Kuşçubaşı, Teşkilat-ı Mahsusa'dan Enver'in emrinde bir kurul diye söz etmektedir. Doğan Avcıoğlu, Teşkilat-ı Mahsusa'yı bir İslam ihtilali örgütü olarak niteler. Enver Paşa'nın elinde İslam dünyasında ihtilaller körüklemek için ateş çemberinden geçmiş güçlü bir örgüt vardır. Teşkilat-ı Mahsusa. Aktaran Celal Bayar, ben de yazdım. Sayfa 203. Teşkilat-ı Mahsusa yalnızca Türklerden oluşmuyordu. Kürt, Çerkez, Dürzi ve Laz aşiretlerinden gelen gönüllü birlikler, Bedevi birlikler, Yemenliler gibi çeşitli Müslüman kesimlerden gelen kişileri de bünyesine almıştı. Ancak esas ağırlığı Türklerden oluşuyordu. Bunun da en önemli nedeni Enver Paşa'nın Türk olmayanların sadakatinden ve içtenlikle kendisine bağlanmalarından kuşku duymasıydı. Ergun Hiç Yılmaz, Teşkilat-ı Mahsusa ve Casusluk Örgütleri, Kremer Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 1996, sayfa 102-103. Teşkilatın ideolojik çizgisi. Teşkilat-ı Mahsusa'nın ideolojik çizgisi net değildir. Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm karışımıdır. Enver Paşa Osmanlı Devleti'nin İslam ihtilali ile varlığını sürdürebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle ideolojik olarak Pan-İslamizm savunulur. Bütün Türkleri tek bir bayrak altında birleştirmek ise Teşkilat-ı Mahsusa'nın diğer ülküsüdür. Bu teşkilatın gayesi bir taraftan bütün İslamları bir bayrak altında toplamak, bu suretle Pan-İslamizme ulaşmaktır. Diğer taraftan da Türk ırkını siyasi bir birlik içinde bulundurmak, bu bakımdan Pan-Türkizmi hakikat sahasına sokmaktır. Enver Paşa'nın bir yandan Emiri Efendi'nin İttihat ve Terakki programındaki Pan-İslamizminden, diğer taraftan da Ziya Gökalp'in Pan-Türkizminden ilham aldığı muhakkaktır. Kuşçubaşı Eşref'ten aktaran Celal Bayar, adı geçen eser sayfa 102. Mustafa Kemal, İslam ihtilalini ciddiye almıyor. Mustafa Kemal, İslam ihtilali düşüncesini ciddiye almaz. Mustafa Kemal, Enver Paşa'nın teklifini nasıl reddettiğini Falih Rıfkı Atay'a şöyle anlatır. Enver Paşa bana Hindistan'a doğru bir sefer yapmak isteyip istemediğimi sordu. emrime 3 alay vereceklerdi. İran'da halkı ayaklandıra ayaklandıra Hindistan'a kadar gidecektim. Ben o kadar kahraman değilim dedim. Talat Paşa niçin bu görevi kabul etmediğimi sorduğu zaman da bize bir harita getirsinler dedim. Durumu gösterdikten sonra da hem niçin 3 alay, tek bir adam gönderin yeter. Nasıl olsa kendi kuvvetini kendi yapmaya mahkum değil midir? Bu fedailiği üstüne almalıydın. Eğer böyle bir şeye imkan olsaydı sizin emrinizi beklemezdim. Kendim gider, kuvvetler bulur, Hindistan'ı fetheder ve imparator olurdum cevabını verdim. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Dünya Yayınları, İstanbul 1958. Mustafa Kemal gerçekçiydi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ne panislamizmin ne de pantürkizmin gerçekleşme şansı vardı. Dünya Türklüğünü bir bayrak altında toplamak bir hayaldi. Çarlık Rusya'sına, İngiltere'ye, Fransa'ya karşı İslam dünyasını birleştirmek de gerçekleşmesi mümkün olmayan bir rüya idi. Din birliği çeşitli milliyetlerden halkları emperyalizme karşı birleştirecek bir unsur değildi. Nitekim teşkilat-ı mahsusa üyelerinin dünyanın neredeyse dört bir tarafında yaptıkları İslam ihtilali çağrıları çok cılız bir destek bulacaktı. Mustafa Kemal 1 Aralık 1921'de mecliste şunları söyler. Efendiler, biz panislamizm yapmadık. Belki yapıyoruz, yapacağız dedik. Düşmanlar da yaptırmamak için bir an önce öldürelim dediler. Panturanizm yapmadık. Yaparız, yapıyoruz dedik ve yine öldürelim dediler. Bütün dava bundan ibarettir. Teşkilattaki ünlü isimler. Enver Paşa, Binbaşı Süleyman Askeri, Eşref Kuşçubaşı, Rauf Orbay, Çerkes Ethem, Abdülaziz El Sinusi, Doktor Esat Işık Paşa, Hüsamettin Ertürk, Mehmet Akif Ersoy, Cezayirli Emir Ali, Afyonlu Ali Çetinkaya, Ali Fethi Okyar, Binbaşı Mısırlı Aziz Ali Bey, sonradan Mısır ordusunda general, Nuri Paşa, Killigil, Enver Paşa'nın kardeşi, Binbaşı Fuat Bulca, sonradan Türk Hava Kurumu Başkanı, Mülazım-ı Sani İslam Bey, Fuat Paşa'nın oğlu, Yüzbaşı Manastırlı Nuri Conker, Osmanlı Meclisi Mebusan üyesi, Doktor Refik Saydam, sonradan bakan ve başbakan, Piyade Yüzbaşı Çerkes Reşit, Çerkes Ethem'in ağabeyi, Mülazım-ı Sani Yakup Cemil, 1916'da vatana ihanetten kurşuna dizildi, Doktor Bahattin Şakir, Mithat Şükrü Bileda, Ohrili Eyüp Sabri, Fuat Balkan, Mülazım-ı Sani Hilmi Musallimi, 1915 Süveyş Kanalı Harekatı'nda Kürt Mücahitlerin Kumandanı, Said Halim Paşa'nın katibi, İsmail Can Bulat, 1926 İstiklal Mahkemesi'nde asıldı. Piyade Subayı Rusuhi, sonradan Mustafa Kemal'in başyaveri. Filibeli Hilmi Bey, İttihat Terakki Müfettişi 1926'da asıldı. Şerif Burgiba, Habib Burgiba'nın babası. Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'de Yunan'a ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin, Osman Nevresi'de teşkilat-ı mahsusa üyesidir. Hasan Tahsin, 1. Dünya Savaşı öncesinde Balkan devletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı birleştirmekle görevli İngiliz Buxton kardeşleri, teşkilat-ı mahsusadan aldığı emir üzerine Romanya'da vurmuştur.